Ayrım 11, sayfa 121. Herkes bu maceradaki başarısızlıktan kendine göre dersler çıkardı. Sedat Önceli'nin sürekli olarak yolunu şaşırdığı Arap topraklarına kuşkuyla bakmaya başladı. Yakınlarına Yemenlilerin, Ürdünlülerin, Filistinlilerin, Suriyelilerin, Libyalıların ve diğerlerinin Mısır askerlerinin hepsi ortadan kalkana dek savaşmaya hazır olduğunu söylüyordu. Ülkesinin karşılığını almadan yeterince sıkıntı çektiğini düşündüğünden onun belini büken ve Batı ile olan ilişkilerini berbat eden şu İsrail-Arap çatışmasına artık bir son vermek istiyordu. Araplardan söz ederken biz değil onlar diye düşünüyordu. Bunu açıkça dile getirmiyordu belki ama konuyla ilgili herkes ne demek istediğini anlıyordu. Bu yüzden de Sedat bir karar verdiğinde Araplar bunu sahiplenmiyordu. Mısır devlet başkanı olarak meşruiyetini korusa da Arap ulusunun doğal lideri olarak görülmüyordu artık. Ne de kendisi öyle görünmeye çalışıyordu. Hatta yaşamının sonunda birçok Arap onu apaçık biçimde düşmanlardan ve hainlerden biri olarak saymaya başlamıştı. Yahudi devletiyle uzlaşmasına öfkelenen ulusalcı ve İslamcı kamuoyunun yanı sıra ılımlı ve Batı yanlısı liderlerin birçoğu da onu İsrail'in en önemli Arap komşusunu çatışmadan çekerek bölgedeki barış olasılığını hepten ortadan kaldırmakla suçluyordu. Şöyle düşünüyorlardı. Orta Doğu'daki güç ilişkileri zaten Arapların aleyhineydi. Bunun üstüne bir de Mısır çatışmayı bırakırsa dengesizlik öyle büyürdü ki İsrail artık hiçbir konuda geri adım atmazdı. Bu durumda Arapların artık savaşamayacak olması bir yana saygıdeğer bir barış bile elde edemezlerdi. Sedat herkesten ayrı bir barış yolunu seçerek bölgedeki gerçek barış olasılığını olanaksız hale getirmiş ve bölgeyi kalıcı bir istikrarsızlığa sürüklemişti. Nasır'ın Ardılı'nın Kudüs'e gidip Menahem Begin ile Moşe Dayan'ın elini sıkarak ve Knesset kürsüsünde söz alarak gerçekleştirdiği gözü pek girişimin İsrailler ile Araplar arasındaki gerçek bir barışa doğru atılan güçlü bir adım mı yoksa her türlü barış umudunun suya düşmesi mi olduğu konusunda tarihçiler daha 10 yıllarca tartışacaklardır. Sedat, Nasır'ın Panarap mirasına sırt çevirince birçokları özellikle de yeni petrol servetleriyle böyle bir ihtirasa kapılma olanağı bulunanlar bu mirasa göz dikti. Örneğin Libya lideri Muammer Kaddafi sayısız birleşme tasarısı ortaya atmış ama ardından Arapların arasındaki kavgalardan usanıp yüzünü bütünüyle Afrika'ya çevirmişti. Bir başka örnek de Bağızçı militan Saddam Hüseyin'di. Kendisi hem önemli bir nüfusa, doğal zenginliklere hem de Sümer, Akat, Asur, Babil gibi birçok uygarlığa beşik olduğu için Mısır'ınkiyle karşılaştırılabilecek bir tarihe sahip olan ve en saygın Arap İmparatorluğu'nun Abbasilerin merkezi konumundaki bir ülkenin başına geçmişti. O da Nasır'ın yerine geçme arzusunu besliyordu. Bu konuda başarılı olamadı ve sonu herkesin bildiği gibi korkunç oldu. Panarap liderin mirasına aday olan bu kişilerin ikisi de 1967 bozgununun ertesinde iktidara geçmişti. Biri Libyalı Hür Subay olarak kendisini Mısırlı Hür Subay'ın manevi evladı gibi göstermiş ve lekelenen onurlarının temizlenmesine katkıda bulunacağını söz vermişti. Öteki ise Iraklı bir eylemci olarak reisle ve onun ordusunun yarattığı düş kırıklıklarıyla alay ederek kendi askeri başarılarıyla onu gölgede bırakmayı kafasına koymuştu. Bununla birlikte Saddam Arapların gözünde asla yeni bir Nasır olmadı. Halk onu asla gerçek anlamda benimsemedi. Ne ülkesinde ne de bölgenin geri kalanında. Amerika'ya karşı iki kez savaşa girdiğinde birçokları onun yanında yer alsa da bunun nedeni kendisine güvenilmesi değil, bir Arap bozgununa daha tanık olmak istenmemesiydi. Çünkü insanlar bir kez daha utanç duymak, aşağılanmak, yıkıma uğramak ve bütün dünyanın kendileriyle alay etmesini istemiyorlardı. Elbette herhangi bir mucize gerçekleşmedi. Kazanması gerekenler kazandı, kaybetmesi gerekenler de kaybetti. Büyük bir ülke parçalandı. Araplar da umutsuzluğa ve acıya biraz daha gömüldüler. Saddam Hüseyin'in Amerika karşısında aldığı iki yenilgi, yaklaşık bir yüzyıldır Orta Doğu sahnesine egemen olan siyasal ideolojinin Panarap ulusalcılığının sonunu getirdi. Zaten bir süredir bu öğreti etkisini yitirmişti. Nasır onu zirveye taşımış ve onun yaşadığı yenilgi bu düşüncenin gözden düşmesine yol açmıştı. Aslında bundan böyle kendi ülkesinin çıkarlarının Araplarınkinden önce geleceğine karar veren tek kişi Sedat değildi. Onu eleştiren liderler de farklı davranmıyorlardı. Ne Iraklılar, ne Filistinliler, ne Suriyeliler, ne Ürdünlüler, ne de başkası. Herkes kendi ülkesinin çıkarlarını gözetiyordu. Tabii kendi rejiminin, kendi topluluğunun ya da sadece kendisinin çıkarları daha önce gelmezse. Öte yandan Arapları birleştirmeye yönelik girişimlerin hepsi başarısızlığa uğramış, Pan-Arap düşüncesinden geriye bir takım siyasetçilerin kullandığı sıradan kalıplaşmış sözlerden başka bir şey kalmamıştı. Yalnızca bazı destekçilerin inandığı bu sözler de gerçek yaşamdaki tutumlara pek etki etmiyordu. 1967 bozgunundan sonra bir süre kurtuluş Marksizm'de arandı. Che Guevara'nın Vietnam Savaşı'nın ve dış ülkelere yayılmaya çalışılan Mao'culuğun dönemiydi bu. Araplar karşılaştırma yapıyor, bir yandan da dövünüyorlardı. 1967 bozgununun ertesinde geçen bir öyküde Mısırlı üst düzey bir sorumlu olan biten karşısında öfkeden deliye dönmüş bir halde Sovyet Büyükelçisi'ne patlıyordu. Bize sattığınız silahlar beş para etmez. Diplomatın yanıtı ise şöyleydi. Aynı silahları Vietnamlılara da verdik. İster doğru olsun ister yanlış, bu ince alay sorunu pekala ortaya koyuyordu. Aynı silahlarla bir halk dünyanın en güçlü ordusuna kafa tutabiliyorken bir diğerinin küçük bir komşusu karşısında yenilgiye uğraması nasıl açıklanabilirdi ki? Kimileri için yanıt apaçıktı. Geleneksel ulusalcılıktan, burjuva ya da küçük burjuva ulusalcılığından kurtulup tutarlı bir devrimci ideoloji, kazanan halkların ideolojisini benimsemek gerekiyordu. Doktor Habash'ın yönettiği Arap ulusalcıları hareketi resmi olarak Marksizm-Leninizmi ve silahlı mücadeleyi benimsedi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adını aldı. Ne Arap sıfatını ne de ulusalcılığı açık bir gönderme içeren bir addı bu. Aynı hareketin Yemen'deki bir kolu 1969'da iktidara geldi ve bir halk demokrasisi ilan etti. Arap aleminde Basra Körfezi'nden Fas'a kadar hemen hemen her yerde entelektüeller ile siyasal örgütler ilkelerini, ittifaklarını ya da kimi zaman sadece sözcük dağarlarını Leninistleştirdiler. Bazıları bunu fırsatçılıktan yaptı, bazıları da bu davaya gönülden inandıklarından. Çünkü Arapların yaşadığı bozguna bir yanıt, toplumsal konformizmin dışında, dar görüşlü ulusalcılığın dışında, düşünce alanında bir gelişme olarak görüyorlardı bu tutumu. Ayrıca onların gözünde, en azından o yıllarda hayal edildiği şekliyle, gelecek için bir seçenekti. Kaldı ki bu Marksizm-Leninizm hayranlığı, ulusalcıların dönemiyle İslamcılarınki arasında yalnızca gelip geçici kısa bir evre, kapandığında arkasında acı bir tat bırakan ve birçok halkta yılgınlık, öfke ve güçsüzlük duygusunun daha da büyümesine katkıda bulunan tarihsel bir parantez olarak kalacaktı. Komünizm sadece mücadele ettiği güçler tarafından yenilgiye uğratılsaydı, yer altında varlığını sürdürür, ardından da güçlü laik bir inanç olarak bütün dünyaya yayılırdı. Ama tabii ki öyle olmadı. Sınıf düşmanları tarafından yenilgiye uğratılmadan önce de zaten büyük ölçüde gözden düşmüştü. Sanata yaklaşımı çok baskıcı bir hal almıştı. Düşünce özgürlüğü anlayışı, Engizisyon dönemi anlayışını andırıyordu. İktidar uygulaması da başa geçtiklerinde tahtı kaybetme korkusuyla erkek kardeşlerini ve yeğenlerini kılıçtan geçiren Osmanlı padişahlarını akla getiriyordu bazen. Kafamdaki örnekler Stalinist darbelerle kısıtlı değil. Daha yakın tarihten, açıkça Marksist-Leninist hareketler tarafından yönetilen iki Müslüman ülkeyi 1969-1990 arasındaki Güney Yemen'i ve 1978-1992 arasındaki Afganistan'ı anımsıyorum. İki ülkede de düşman grupların politbüro toplantılarının ortasında makineli tüfeklerle birbirlerinin hesabını gördüklerine tanık olundu. 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yıllarda Moskova'da, Prag'da, Belgrad'da, Tiran'da, kültür devrimi sırasında Pekin'de ve daha sonra Derguen'in hüküm sürdüğü dönemde Addis Ababa'da da buna benzer olaylar meydana gelmişti. Kızıl kimerleri saymıyorum bile. Bu bir rastlantı mı? Hayır, bir işleyiş tarzı, sıradan bir olay, gelenekti. Bunları söylerken üzülmeden edemiyorum. Çünkü bu hareketlerin içinde değerli kişiler de yollarını yitirmişlerdi. Oysa onların tek istedikleri toplumlarını çağdaşlaştırmaktı. Onlar bilginin geniş kitlelere yayılmasından, kızların okula gitmesinden, şans eşitliğinden, düşünce özgürlüğünden, kabileciliğin zayıflamasından ve derebeyi ayrıcalıklarının ortadan kalkmasından yanaydılar. Onların boşa çıkan umutlarının kalıntıları üstünde, Kabil'de ve başka yerlerde bambaşka bitkiler türüyecekti. Hakkaniyet arzusu ve tarihsel gerçeklik kaygısı yüzünden bu suçlayıcı saptamalara yenilerini eklemek zorunda hissediyorum kendimi. Ama bu seferkilerin sorumluları aynı kişiler değil. Afganistan'da işlerin çığırından çıkmasının baş sorumlusu Sovyetlerse, Endonezya'daki modernlik yanlısı seçkinlerin kıyımını da Amerikalılar örgütlemişti. Müslüman ülkelerin en kalabalığında 1960'lı yılların ortalarından beri yaklaşık 1,5 milyon üyesi bulunan ve bağımsızlığın mimarı Ahmet Sukarno yönetiminde iktidarda bulunan bir komünist parti vardı. Sukarno, kan dökmeden yetkili bir yönetim sergileyen, laik bir rejim kurmuş ve uluslararası sahnede ön planda bir rol üstlenmişti. Nisan 1955'te Bağlantısızlar Hareketi'nin başlamasına neden olan Bandung Afrika Asya Konferansı'na ev sahipliği yapan da kendisiydi. İyiden iyiye Vietnam Savaşı'na gömülmeye başlamış olan ABD, Endonezya maden ocaklarının ulusallaştırılmasına, Jakarta'nın Pekin ve Moskova ile kurduğu ilişkilere öfkelenip bu konularda elinden geleni ardına koymamaya karar vermişti. Sonuçta kesin bir başarı elde ettiler. Ayrıntıları ancak yıllar sonra öğrenilebilen müthiş bir oyunla komünistler ve solcu ulusalcılar kanun kaçağı olarak görülmeye başlandı. Üniversitelerde, yönetim merkezlerinde, başkentin mahallelerinde, hatta en ücra köylerde bile bunların birçoğu tutuklanıp öldürüldü. Ciddi tahminlere göre Ekim 1965 ile 1966 yazı arasında 600 bin kişinin öldüğü sanılıyordu. O dönemde iktidar General Suharto'ya kaldı. O da karanlıkçı ve kokuşmuş ama kesinlikle antikomünist olan bir diktatörlük kurdu. Bu sıkıntılı dönemin sonunda o zamana kadar dünyadaki en hoşgörülü din anlayışı olmakla ün salan Endonezyalıların Müslümanlık anlayışı bütünüyle değişti. Toplumun laikleştirilmesi, perspektifleri ortadan kaldırılmış, komünizm tehlikesine karşı verilen mücadelede yan hasarın kurbanı olmuştu. Soğuk savaş dönemiydi denecektir, kuşkusuz. Ama nasıl ki 1956'da Budapeşte'de komünistlerin işledikleri suçlar hiçbir şekilde kabul edilemezse, 1966'da Jakarta'daki antikomünist suçlar da kesinlikle kabul edilemez. Suç suçtur, kıyım kıyımdır ve seçkinlerin yok edilmesi gerilemeyi getirir. Öte yandan siyasal bağımsızlıktan ve ulusal devletin başlıca doğal kaynaklarına sahip çıkmasından yana olan liderler, Batı tarafından acımasızca ve etkin biçimde alaşağı edilen tek Müslüman ülke Endonezya değildir. Bunun nedeni bu liderlerin Sovyetler Birliği'nin müttefiki olması mıydı? Kimi zaman evet, ama süreç genellikle tersine işliyordu. Bu adamlar yüzlerini Moskova'ya dönüyorlardı çünkü kendi petrollerine, kendi maden ocaklarına, kendi şeker ve meyve işletmelerine, kendi Süveyş ya da Panama kanallarına, kendi askeri üslerine, kendi ayrıcalıklarına, özetle dünya çapındaki üstünlüklerine dokunulmasına karşı çıkan batılı güçlerin öfkesine karşı koymaları gerekiyordu. Daha önce sözünü ettiğim İran örneğinde Doktor Musaddık'ın sadece ve sadece Batı modeline göre düzenlenmiş, çok partili ve modernlik yanlısı bir demokrasi kurmayı düşlediği su götürmez. Onun Marksist-Leninist bir diktatörlük, ultra ulusalcı bir rejim ya da herhangi bir zorbalık yönetimi kurmaya hiç niyeti yoktu. Namuslu, silik, içine kapanık, her an kamusal yaşamı bırakıp kütüphanesine kapanmak ister gibi duran ama sefaletten ve adaletsizlikten derinlemesine tiksinen bu adam, İran'ın kaynaklarının yalnızca halkının ilerlemesinde kullanılmasını istemişti. İşte sırf bu yüzden 1953'te ondan sonra yayımlanan bazıları itiraf niteliğindeki birçok anlatının da tanıklık ettiği üzere Amerikan ve İngiliz servislerinin planlayıp gerçekleştirdiği bir darbeyle düşürüldü. Batı'nın kendi ilkelerine bu şekilde ihanet etmesinin sonunun bir çeyrek yüzyıl sonra çağdaş siyasal İslam'ı kuran devrime varması bir rastlantı değil. Nasır'ın zamanında özellikle Müslüman kardeşler gibi İslamcı militan hareketler ortalığa çıkmaktan çekinirlerdi. Bunun nedeni hem üstlerindeki baskı hem de Mısır Devlet Başkanı'nın Arap alemindeki popülerliğinin onun bütün rakiplerine sömürgeciliğin ve emperyalizmin kötülük ortakları diye bakılmasına yol açmasıydı. Mısır devriminin öncesinde kardeşler toplumun birçok katmanına, özellikle de ordunun içine sızmışlardı. Kral Faruk'a, İngiliz müdahalelerine ve daha genel anlamda batılı varlığa karşı şiddetli bir mücadele veriyorlardı. Etkileri hızla yayıldı. O kadar ki Temmuz 1952'de Hür Subaylar Yönetimi ele geçirdiklerinde birçok gözlemci o zamana dek bilinmeyen bu örgütün olsa olsa kardeşlerin bir parçası olduğunu, onları gizleyen bir maske olduğunu, belki de onların askeri kolu olduğunu düşünmüştü. Gel gelelim, bugün biliyoruz ki darbecilerin çoğu gerçekten de İslamcı harekete bağlıydı. Bazıları organik, bazıları da gayri resmi biçimde. Ama darbenin en önemli mimarı olan Nasır, çok kısa süre içinde Müslüman kardeşleri rakibi olarak görmeye başladı. Hür subayların elindeki bir araç olamayacak kadar güçlüydüler. Onların kuklası haline gelmeye de hiç niyeti yoktu. Onlarla anlaşamamaya başladı. Yarattıkları etkiyi çökertmeye çalıştı ve 1954'te kendisine suikast düzenlemeye çalıştıklarında liderlerinden bazılarını öldürttü, bazılarını hapse attı. Baskıdan yakalarını kurtarmayı başaranlarsa Batı Avrupa'ya, ABD'ye ve Ürdün ya da Suudi Arabistan gibi Nasır'a karşı olan Arap ülkelerine kaçtılar. Mısır Devlet Başkanı 1956'da Süveyş kanalının ulusallaştırınca İngilizler, Fransızlar ve İsrailler karşısındaki mücadeleden siyasal açıdan galip çıkınca ve Müslüman halkların gözbebeği haline gelince kardeşler ona açıkça karşı çıkamaz oldular. Ne zaman baş kaldırmaya kalksalar sert bir baskıyla karşılaşıyorlardı. Örneğin 1966'da aralarındaki en parlak entelektüel olan Seyyid Kutup ölüme mahkum edilip üstün körü bir mahkemeden sonra asılmıştı. O dönemki Arap kamuoyu buna pek de üzülmemişti. Çünkü İslamcıları gerici monarşilerle ve kaçıp sığındıkları batılı ülkelerle bir tutuyordu. Nasırcılığın bozguna uğraması ve onu izleyen yürek paralayıcı değişim süreciyle birlikte İslamcılar yeniden seslerini duyurmaya başladılar. O yalancıya güvenmemek gerektiğini biz söylemiştik. Başlarda sakınımlı şekilde, fısıltı halinde, yarı yarıya yer altından gelen sesleri gitgide kendine güvenli bir hal aldı. Öteki sesleri bastırdı ve hatta kulakları sağır edecek kadar yükseldi. Son yıllarda dünyada meydana gelen her şey, Arap toplumlarında İslamcıların savundukları tezlerin kazanmasına katkıda bulunacaktı. Arap ulusalcılığından yana olan rejimlerin birbiri ardına başarısızlığa uğraması, bu ideolojinin tamamen gözden düşmesine ve başlangıçtan beri Arap ulusu düşüncesinin Batı kaynaklı bir yenilik olduğunu ve bu şekilde adlandırılmayı hak eden tek ulusun İslam ulusu olduğunu söyleyenlerin inandırıcılık kazanmasına yol açacaktı. Küreselleşmenin hızlanması, sınırları altüst eden ve yerel aidiyetleri aşan dünya çapındaki bir ideoloji gereksinimini ve onun inandırıcılığını arttıracaktı. Nüfusun küçük bir kesimi için bu Marksizm olmalıydı ama çoğunluk için dinden başka bir şey olamazdı. Her şekilde Sovyet cephesinin çöküşü bu tartışmaya İslamcı hareketler yararına son noktayı koyacaktı. Ne var ki bunların sonucunda o İslamcı hareketler hükümet partilerine dönüşmediler. Yitik meşruiyetler ikilemi çözülemedi. Çünkü Nasır ile Saddam'ın ve daha birkaç kişinin birbirini izleyen yenilgilerinin en önemli sonuçlarından biri, bir Arap devlet başkanının 1950'li ve 1960'lı yıllarda olduğu gibi Batı'ya kafa tutabileceği düşüncesinin inandırıcı olmaktan çıkmasıydı. İktidarı elinde tutmak isteyen herkes süper güce kendini kabul ettirmeliydi. Bunu başarabilmek için halkının duygularıyla ters düşmek zorunda olsa bile. İster silah, isterse sadece retorik, şiddet yoluyla köktenci biçimde Amerika'ya karşı durmak isteyenler genellikle fazla göz önünde bulunmasalar iyi ederler. İki koşut Siyasal evren işte bu şekilde gelişti. Biri göz önündeydi ama halkın desteğini alamamıştı. Diğeri ise yer altındaydı ve halkın gözdesi olduğu tartışma götürmezdi. Ama iktidar sorumluluğunu kalıcı biçimde üstlenememişti. İlk türün temsilcileri düşmana uşaklık eden ustabaşıları olarak görülüyordu. İkincinin temsilcileri ise kanun kaçaklarından başka bir şey değillerdi. İkisi de gerçek bir meşruiyet kazanamadı. Bunun nedeni de birilerinin halkı göz önünde bulundurmadan ve genellikle onun istencine karşı bir yönetim sergilemeleri, ötekilerin ise kah kendilerine düşman olan küresel bağlam nedeniyle kah onları bir hükümet seyrinin gerektirdiği kaçınılmaz uzlaşmalardan çok köktenci muhalefete, öğretisel uzlaşmazlığa ve başka düşünceleri dışlamaya iten siyasal kültürleri yüzünden halkı yönetememeleriydi. Mısırlı, Sudanlı, Cezayirli, Faslı ya da Ürdünlü İslamcıların farkına vardıkları ve Hamas'ın Filistin seçimlerini kazanmasıyla gün ışığına çıkan bir açmaz. Meşruiyetin olmayışı her insan toplumu için bütün davranışların çığırından çıkmasına neden olan bir tür yerçekimsizlik halidir. Hiçbir yetki, hiçbir kurum, hiç kimse gerçek manevi inandırıcılığa sahip olmadığında insanlar da bunun sonucunda dünyanın en güçlü olanın borusunun öttüğü ve her şeyin mübah sayıldığı bir çengel olduğunu düşünmeye başladığında yalnızca şiddet, cinayet, zorbalık ve kargaşa baş gösterir. Bu yüzden Arap aleminde meşruiyetin aşınması uzmanlar tarafından belli belirsiz bir düşünce konusu olarak değerlendirilemez. 11 Eylül 2001'den çıkarılacak derslerden biri, küreselleşme çağında hiçbir düzensizliğin bütünüyle yerel sınırlarda kalmayacağıdır. Bir olay duygulara, kendi algısına ve yüz milyonlarca kişinin gündelik yaşantısına etki ettiğinde sonuçları bütün dünyada hissedilir.